Ayrım 46.
Refik tanıyordu garsonlar. Ayrılan masaya götürdüler. Kalabalık toplu masalarda yüksekten söyleşip gülüşerek yiyip içenleri belli etmeden gösterip tanıtmaya başlamıştı Refik. Gazetelerdeki resimlerden de çıkarmaya çalıştığı bir sürü ünlü siyasetçiye göz ucuyla bakıp duruyordu ki, bin yaşındaki Müjgan Hanım'la belki de Müjgan Hanım'ın yanında olmasından ne pek çirkin ne de pek yaşlı görünen Zübeyde Hanım geldiler. Eğlenceli geçti yemek. Bir iki konuşmadan sonra geleceğe parlak Turgut Bey gibi gençlerin ziyan olup gitmesine izin verilmemesi gerektiğini bildirdi Zübeyde Hanım da. Yalnız geçim için değil, sevdikleri alanda çalışmalıydı gençler. Fakülteyi bitirsindi, isterse Hasan Ali ile konuşurdu onun için. Niye Ankara'ya gelmiyordu? Burası merkezdi ne de olsa, suyun başıydı. Öğlende tıka basa, gülü oynaya yediği turşulu bulgur pilavıyla tahan pekmezinden sonra pek acıkmamıştı. Yemeği isteksiz yedi, söylenenleriydi. Önce parlayacak gibi oldu. Niyeyse sonra içine çekilip tek tük sözcükten öte konuşmaya pek karışmadan dalgasını geçerek eğlendi kendisince. Refik de anlamış olmalıydı. Sinsi sinsi gülümseyip durdu o da yemek boyu. 11'e doğru izin isteyip ayrıldı Karpiç'ten. Erzurum postası 2 saat gecikmeliymiş. Bekleme salonunda oturuyordu ki Refik çıka geldi. Telefon edip öğrenmiş gecikmeyi. Yalnız bırakmayayım demiş. Karıları sepetleyip gelmiş o da. Hangi tren vaktinde geliyor ki yerine vardığına şükür diyordu. Bu Zübeyde Hanım pek beğenmiş Turgut'u. Övücü sözler etmiş ardından. Sandığı gibi de değildi, evliymiş kadın. Çok saygın, babacan bir Sayıştay emeklisiymiş kocası. Kadın da felsefe öğretmenliği yapmış bir günler. Okuyan, kafaları çalışan, değer bilir kişilermiş ikisi de. Bizim madamanın nasılsa adam gibi bir tanıdığı bu kadın diyordu Refik. Babaları yönünden uzak bir akrabalıkları olmalıymış, tam çıkaramadı. Refik'le doğru dürüst o 2 saati aşkın bekleme süresinde konuşabildiler. Refik'in anlattıklarından sonra madamanın biri dediği kadının, Müjgan Hanım'ın yanında ne kadar sade, soylu olduğunun bilincine vardı sanki. Pat diye konduru veriyoruz hemen. Halil'den geçti bu huy bana. Sen ondan aşağı kalırsın da. Eşref Bey'e, hele o zavallı Mükerrem Hanım'a da taktındı. Taktım, gene de takarım. Birbirinden pislik yaratıklar. Zavallıymış. Refik'in anlattıklarından sonra da mı? Necla da söyledi. Almanlara karşı olanlara, daha doğrusu yandaşlık etmeyenlere kuyular kazılıyormuş Refik'in dediği. Bu hedeflerden biriymiş Eşref Bey'di. Boğuşsunlar. Bize ne bunlardan? Artık pek öyle diyemiyordu aslında. Hele partinin yayınlarını okumaya başladıklarından beri hepsini bir çuvala doldurmanın hiç de devrimcilik olmadığını kavramaya başladığını yürekten duyumsuyordu. Halil'le de bu yüzden oldukça sert, hangi gün yumuşak olmuştu ki, bir tartışma geçti aralarında. Alay etmişti Halil. Bu kafada yazı çizilerle mi devrim yapacaktık Türkiye'de? Ya nasıl yapacaktık? Sorsa mı, sormasa mı epey ikircikli kaldıktan sonra dayanamadı. TKP'nin bir yazılar yayımladığını söylüyorlar. Gördün mü sen? Sen görmedin mi? Şöyle bir gösterdiler. Üstelemedi Refik. Reşatların işi olmalı dedi. Suat ablayı göreceğim bakalım. Vallahi doğru şeyler. Ama Tan'da da çıkıyor. Sovyet yandaşlığını vurgulayıp duruyor bunlar. Tan onu yazamaz tabii. Duraladıktan sonra alaylı gülümsedi. Yazsa ne olacak sanki? Yazdırırlar mı dedi Turgut. Anasını bellerler. Namussuzun bizim hükümetin enayiliğinden. Bıraksınlar böyle yazsın Tan. 2 aya kalmaz batar. Kaç kişi okuyup da doğrudur diyecek Sovyet yandaşlığını. Halkın Sovyet düşmanlığı hükümetten bok. Öyle işlemişler ki Bolşevik korkusunu, ne olduğunu bilmiyor herif. Allah yok, karıyı da başkaları sikecek. Bitti. Sahir abi anımsadı Turgut. O daha yumuşak yaklaşmıştı ya, aslında aynı yola çıkıyordu. Bu halk karanlıkta göremez doğruları. Daha ince, daha kapsamlı düşünüyor o. Aydınları, kimi yarı aydın kişileri, soyulduğunun bilincine varmış katmanları duygularıyla itelemeyelim filan. O kadarcık değil, Sovyetlere kızıyor. Hep onlardan söz edilmesinmiş. Sanki çok ediliyor da. İnsanlığın tek umudu be. Bu oğlanın kafası da iyice terse çalışıyor artık. Hep aynı şeyleri yineleyip duruyor 2 saattir. Hangi gün doğruya çalışıyordu? Bu kadar açık gözlükle komünistlik olur mu? Biraz enayi mi olacak? Biz enayi miyiz yani? İçinin bulanıklaşmaması için çoğu şeyi atmaya çalışıyordu kafasından. 1'e doğru gelen posta treni tıklım tıklımdı. Refik'le vedalaşıp küçük çantasıyla bastırır gibi girdi tıkış tıkış vagonlardan birine. Ne kompartımanı? Koridorlar tuvalet kapılarına kadar bavullarla, denklerle doluydu. Yaşlılar, kadınlar, mızıldanan çocuklarla dayanılmaz bir yolculuk başladı. Eskişehir'e kadar ayakta geldi. Soğuk diliklerini işlemişti. Hasta olmazsak çok iyi. Eskişehir'de 2 bardak sıcak sahlep içince kendine geldi. Biraz boşalmıştı sanki yandaki vagon. Boştaki kompartımanın kapı kıyısına bir koca karının yanına 8. olarak sığınıverdi. 2. mevkilerde 8 kişiydi artık. Ankara'ya gelirken numaralı, kuşetli almıştı. Çok rahattı. Bir demekli muhabire albayı ile yan yana düşmüşler, epey konuşmuşlardı savaş üzerine. Ali İhsan Paşa'dan çok korkarlarmış Ruslar. Alexander'lermiş. Ağzını tutmuş, daha çok adamı konuşturmuştu. Rusların ilerlemesi çok tasalandırıyordu albayı. Gene de umudunu kesmemişti Almanlardan. Çekiliyorlarmış, bozgun yokmuş. Moskova bir güzel ders vermesi her an beklenirmiş Almanların. Dilinin ucuna geldi geldi tuttu. Analarının namına kar yağdı senin faşist Almanlarının albayım, bekle dur sen. Kompartımanda demin koridorlarda şu üst üste, uykusuz, yorgun, kimisi bitti bu insanlarla pislik içindeki yolculuk, kuşetlideki albayla birlikteliğinden çok daha rahat yerleşikti içinde. Sorsan en çok onlar seviyor ülkeyi, ulusu. En çok da ne, tek onlar seviyor, düşünüyor. Almanlar bir kazansaydı ne olurdu? Kafası onu almıyor albayın. Bir kuru bir çalım sadece herifti. Ruslar Alexander'dan korkarmış. Bir rütbe üstlerinden korku ciğerlerini işlemiş. Dünyayı o ölçüyle görüyorlar. Almanya'ya, Hitler'e de saygıya dönüşen bu korkuları bağlıyor. Biz de bu heriflerden korkuyoruz. Nesinden korkacağız be? Bir şu halk uyansa. İş orada oğlum. O halk uyansa sana iş bırakmaz. Kendi yapar yapacağını. Bizim iş onu uyandırmak. Uyandır bakalım. Ankara'daki ilerici öğrenci topluluğuyla İstanbul'dakileri bağlama düşüncesi, tayyarların istediği, bir tür yasal örgütler arası ilişki bu gezide hiç anladı ki olacak şey değildi. Tayyara yarı kaçamak, yarı örtülü bunun niye olamayacağını anlatmaya çalıştı. Bir kez onun işi değildi bu. Fakülteyle pek ilişkisi yoktu ya, olduğu kadarıyla da biliyordu ki burada gördüklerine benzer bir topluluk düş bile değildi daha İstanbul'daki öğrenciler için. Fakültede bir öğrenci örgütü olduğunu da hiç duymamıştı İstanbul'da. Bütün iş öğretim üyelerinde bitiyor demek. Edebiyat fakültesinde ne üdüğünü pek anlayamadığı bir Hilmi Ziya vardı. Bir de eskilerden Sadrettin Celal. İkisi de gölge gibi ara sıra görünürler fakültede. Öğrenciler içinde de bir ara Suat'ı gözü tutmuştu fakültede. Solcuydu. Refik'ten öğrenmişti ki abisi Bağbali'de herkesçe bilinen bir mah görevlisi gazeteciymiş. Hemen çekti elini. Necla ile bir konuşacaktı gene. Yeni birileri var mı diye. Kim olacak? O da benden sorar. Necla ile başlayan ilişkileri ışıklı bir kapı gibi açılmıştı yolunda. İçi saygı doluydu bu kıza. Böyle bir saygının içinde sevgi de vardır. Olmaz olur mu? Onun sevgisinin ikimize yeteceğini söylemesine hem şaştım doğrusu hem de korktum biraz. Bu kız bana el koyuyor demek. Koysun. Öyle minik, öyle sıcak ki elleri. Belki de o minik eller tutup durdurur beni çıkmaz düşlere kapılmaktan. Tam gereksinim duyduğum vakitte geldi bu kız. Her şeyi açık açık konuşurum. Nasıl konuşursun? Ben seni değil de... Adını da açıklayacaksın. Onu seviyorum da değil de seveceğimden korkuyorum. Hem de deli gibi. Ne yapacak sana Necla? Ah canım üzülme, geçer mi diyecek. Daha bana niye geldin? Siktir ol git ona mı diyecek. Hem de der o kız. Necla'nın diline düşüreceksin. Hiçbir şeyden haberi olmayan o dünyanın en iyi kadınını... Her şeyi büyütürüm ben de böyle. Başımızda bin türlü bela. Biz kafayı neye takıyoruz? İçimi tahta kurdu gibi kemirse de kendimle alay ederek geçiştireceğim bu yarayı. Yok başka yolu. Birkaç haftada bir gidip gördüğü, iyiliğe doğru bir değişim göstermeyen ablasının taburcu olmasıyla ne halt edeceği kaygısı, Şadan Bey yakında evine dönebileceğinden söz etmiş Nedret Hanım'a, Sahir abileri uzadıkça uzayan Serpil yükünden ne yapıp edip artık kurtarması gereği sırtına oturmuş asıl ağır yüklerdi. O ne yapıyordu? O yük omuzlamış birilerinin, düşünmek bile çirkindi, bir de söylemeye kalkmak, partiye girmişlerdi. Halil'in mazlumla başlattığı ilişkiyle nasıl bağdaşacaktı bu iş? Pek incesini düşünmüş görünmüyordu Halil. Birbirleriyle çelişip duran bu olay kalabalığında neyi nereye nasıl koyacağını tam bilemeden dimdik yürümesi gerekiyordu. Ayağına bir şey dolanmasına izin veremez, sallanıp tökezleyemezdi. Sirkeci'de Reşadiye Oteli'ne inen köylüleriyle küçük bir teneke pekmez, birkaç kez de sepetli üzüm, incir göndermişti amcası niyeyse. Konuşacakları varmış, çağırttı bir kez de. Epey atlattıktan sonra bir iki ay önce gitti. Ablasının durumunu bildirmedi. Mediha da çocuk da iyiydiler. Sorun neydi? Ne sorun olacaktı? Yoktu sorun morun. Göreceğe gelmiş Turgut'u da. Yalnız gelmişken anacığından Turgut'a kalmış bir küçük bağ varmış. Onun vergi işi karıştırıyormuş biraz. Onu amcasına satar mıymış, bağışlar mıymış? Kurnaz bir köylü yüzsüzlüğüyle sırıtarak söylüyordu. Onun südüne kalmışmış artık. Kızgınlığını örtmeye çalıştı. Ne satmasına ne bağışlamasına gerek görmüyordu Turgut. Bugüne dek nasıl gittiyse öyle götürün amcacığım. Hele şu fakülteyi bitireyim, köye gelip yerleşmeyi düşünüyorum. O zaman bakarız tümüne. Sersem köylüyü umduğundan çok ürküttü bu sözler. Burada ne yapacaksın köylük yerde? Biz dayanamıyoruz. Sen artık gelemezsin oralardan diyordu. Diyordu ya bit düşmüştü içine de. Böyle bir oyunu becerebildiğini ilk kez sevindi Turgut. İyi ayrıldılar herifle. İki dolu sepet incir, üzüm, üç kocaman kış kavunu, bir sürü taze sebzeyle kolu koltuğu dop dolu trenlerde, vapurlarda bin güçlükle vardı İstanbul'a. Değmişti doğrusu. Hem Sahir abilerde bayram oldu. Hem ertesi gece karanlık basınca gittiği Necla'da. Gerçekten döner miydi köye? Özlem duyduğu oluyordu bazı. Çocukluğunun geçtiği bağlarda, bahçelerde, tarlalarda, dere boylarında, kavak altlarında dolanıp durdukça bu kez öyle mutlu olmuştu ki. Bir gün esip gider miydi? Necla'nın acı sözlerini anımsıyordu bunları düşündükçe. Babadan kalma mal mülke öyle bağlıymışım ki demek. Malının da, mülkünün de, bağının bahçesinin, tarlasının, tabanının. Gazeteciliğe tutulmasını da yadırgıyordu. Hani biraz da korkarak. Başka meslek bağı nesine devrimcinin? Gerçekten yapacaksa asıl meslek devrimcilik. Biz yan çizersek işi kim yapacak ülkede? İşte partiye de girdik. Ne yapıyoruz peki? Bunalımlar içinde soluyup durduğumuz savaş karanlığında gizli gizli ele geçirilmiş bir iki sayfa yazı bize ayrıcalık mı kazandırıyor? Bulanık suda ayrışıp dibe çöken tortu oluyoruz belki de. Bütün suyu arındıramadıktan sonra ona nasıl yetecek gücümüz? Halkın yararına olanları bilmek yetmiyor bildiremedikçe. Bildirince değişecek mi? Önce bildirelim bir. Nasıl? Refik'in sözlerini anımsadı. Dedikleri doğru bir anlamdı. Çok ayrı dili konuşuyoruz biz bu halkla. Partinin yayınları halka hiç de uzak değil aslında. Sahir abiyle tartıştıklarını sonraları çok düşünmüştü. Doğru bir yanı var gibiydi onun da. İçinden bunu söylemek gelmiyordu gene de. Sovyetlere bağlılığımız, sevgimiz niye yanlışımız olacaktı bizim? Yanlışlık halkımızda demek. Bunca yılın karanlığında doğruyu nasıl bulacak bu halk? Söyle doğruları da kurtar bu halkı bakalım. O kadar büyük söze gerek yok. Şimdilik işimizi yapalım köşemizde doğru dürüst yeter. Nasıl yaparsak doğru dürüst olacak? Bunca söz, bunca kavga bunu bulmak için değil mi? Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz. Uyur uyanık yolculuk tren ancak saat 3'e doğru Haydarpaşa'ya girinceye dek sürdü. Neredeyse gün biterken biraz da çekinerek gittiği gazetede her şey doğaldı. Nafize rastladı merdivende. Şöyle bir selamlaşıp koşturarak baskı bölümüne gitti herif her vakitki gibi. Sahir abi biraz önce çıkmış, bir işi mi varmış ne? Bir tomar kağıt bırakmıştı Turgut'un masasına. Yarına yapılacak işlermiş, düzeltmeler filan. Öyle yorgundu ki sabah gelip çalışmayı yeğliyordu ya, şimdi ne yapacaktı? Gidip yatmak en iyisi. Sahir abi de yok, kim ne diyecek? Çıkıyordu ki Muharrem başını uzattı kapıdan. Yahu neredesin, kaç gündür arıyorum seni, hoş geldin. Beni mi arıyormuş bu soytarı oğlan? Kulağını çınlattık durduk Salih'le. Çok sevmiş seni, bir gece birlikte olmuşsunuz, anlata anlata bitiremedi. Hafta sonu yakalayıp getireceğim dedim. Ankara'ya gitmişsin sen de. Nasıl geçti? İyidir. Başkentimizi gezdik biraz. Refik'teydin değil mi? O asılıp duruyordu zaten. Nerede sabah orada akşam. Yiyip içip eğlenmeye düşkün olduğu kadar dedikoduya, fıkra, özellikle de açık saçık fıkra anlatmaya bayılan bu anasının gözü oğlana karşı hep çekingenlik duymuştu içinde. Oysa Nafiz'in Mah'ın adamı olduğunu şakayla karışık o fısıldayı vermişti bir konuşmasında. Gazetenin abanoz muhabiri diye tanıtır kendini. Remzi Bey'e karı bulduğu söylenir. Sorulsa kendini yatsıyacaklardan değil. Tiyatro çevresiyle yakınlığı vardır. Özellikle de kadınlarla. Gazinolarda, barlarda çalışanları tanır. Öyle bir herif işte. Ayarla da bu hafta bir gün Beyoğlu'na çıkalım seninle. Olur deyip savdı Muharrem'i. Biraz sonra çıktı gazeteden. Eve geldiğinde ortalık kararmış diyeceğim. Ev soğuktu. Yatağa uzanıp battaniyeyi çekti üstüne. Dalıp gitmişti hemen. Uyandığında 8'e geliyordu saat. Kapı çalınmıştı sanki. Gidip açtı, yoktu kimse. Yeni aldığı radyoyu açıp kurcaladı biraz, kapattı. Ablasının odasına baktı, her şey yerli yerindeydi. Bir ağırlık çöktü içine. Gelir yakında. Sonra ne olacak bakalım? Serpil'i göreyim gidip. Yalnız Serpil'i mi? Evet, yalnız Serpil'i. Başka kimseyi de görmek istemiyorum. Ankara'da aldığı bir küçük teneke kutu balı el çantasına koyup çıktı. Aktarma için inip muhallebicide çorba, tavuklu pilavla karnını doyurduğu Beyazıt'tan Sahir abilere vardığında 8:30 geçiyordu. Merdivenleri çıkıp çaldı kapıyı. Bir sessizlik vardı evde. Her vakit derinden yansıyan çocuk cıvıltısına alışkın biri için yadırgatıcıydı. Kimse yok. Işık vardı pencerede. Biraz sonra açıldı kapı. Nedret göründü. Şöyle bir toplanıvermiş saçı, soluk yüzü, büzülmüş omuzları üzerinde yün hırkasıyla şaşırtıcıydı. Buyurun diyordu gülümsemeye çalışarak. Bir an şaşkınlığını atamamıştı Turgut. Bağışlayın, rahatsız ettim galiba. Çocuklar yok mu? Niye önce çocukları sormuştu sanki? Hemen ekledi. Sahir abi? Yol gösterir gibi çekildi Nedret. Buyurun Turgut Bey dedi. Gelirler neredeyse. Sahir müsamereye götürdü çocukları. Koro konseri gibi bir şey. High School'da. Söz vermiştik. Ben üşütmüşüm. Biraz ateşim vardı. Buyurun. İkircikliğini yenip girdi. Önü sıra yürüyen Nedret'e ne demeli, nasıl konuşmalıydı şimdi? Kadını hasta hasta... Siz yatın lütfen dedi. Ben şurada kitaplara bakarım. Pardösüsünü askıya takıp holdeki alıştığı koltuğa ilişti yavaşça. Hol sıcaktı, soba yanıyordu. Yanlış mı yapmıştı? Kalmasa gitse miydi acaba? Niye gitsindi? Girdik bir kez. Yanda raftaki kitapları uzanıyordu ki Nedret sarıp sarmaladığı yünlü giysileriyle gelip oturdu karşıya. Yorgun bir gülümsemeyle bakıyordu. Ateşten olmalı. Pembeleşmiş gibiydi yüzü. Ankara'ya gitmişsiniz diyordu Sahir. Hoş geldiniz. Nasıl geçti? Hoş bulduk dedi Turgut. İyi geçti. Yalnız Sahir abiye sözümde duramadım. Sabah gazetede olurum demiştim. Tren 2'de geldi. Sizin elinizdeki bir şey değil. Trenler hep öyle diyorlar. Ankara Ekspresi'nin bile rötar yapmadığı gün yokmuş. Nasıl güzel, nasıl seveceğim bir kadın bu. Çekingenlikten kurtulamıyordu bir türlü. Nasıl kurtulurum ki? Lütfen yatsanız. İyice hasta etmeyelim sizi. Üzülüyorum. Üzülüyor muyum? Mutluluğa battığım için belki de. Yat yat. Daha kötü oluyor insan dedi Nedret. Hem ateşim düştü biraz sanırım. Sizinle konuşmak istiyordum ben de. Hop etti yüreği. Ablamdan kötü haber. Evet öyleydi. Şadan telefon etti dün sabah. Bu hafta sonu gibi taburcu edeceklermiş Medya Hanım'ı. Duraladı Nedret. Turgut da bulamıyordu daha diyeceğini. Nedret aldı gülerek. Söylemeye utanıyorum dedi. Üzüleceğim hani neredeyse. Öyle alıştım ki Serpil'e. Evden kızım gidecek gibi. Ne diyeceğini bilemeden kaldı Turgut. Kırık dökük bir sağ olun çıktı ağzından. Söylemeye utanıyorum sözcükleriyle birden öyle sarsılmıştı ki. Ben de utanıyorum. Bilseniz hem nasıl mutlu utanıyorum. Serpil için sevindim oysa. Geçen hafta ilk kez annesini sordu. İyileşti gelecek yakında dedim. İçime doğmuş. Onun için iyi olacak biliyorum. Okul sorunu da çözülecek çocuğun. İsterseniz çay koyun kendinize. Demin söndürdüm altını, sıcaktır daha. Size mikrop bulaştırmak istemem. Sağ olun, hiç istemiyor canım. Yalnız şu kutuyu mutfağa bırakayım. Ankara balı getirdim biraz çocuklara. Ünlüymüş derler. Çantasından çıkardığı kutuyu mutfağa götürürken acı, mutlu çelişkilerle batıp çıkıyordu içi. Nasıl bulunmaz güzellikte bir mikrop bulaştırdığını söyleyiversem şimdi. Niye böyle değil bütün kadınlar? Benim böyle bir kadınım niye yok? Bunu mu söyleyecekti Necla'ya? Utanmazca aşağılık bir adım daha atıp daha ötesini söylemeyecekti hiçbir gün. Kendi kendine bile. Ötesi mi var ki? Benim Nedret ablam bu. Sahir abinin karısı. İşte o kadar. Tam da birbirlerine göre. Kör olan görür bunu. Ben görmüyor muyum? Görmek mi yalnız? Yüreğimin ta içinde duyuyorum. Hep de duyacağım. Kadın mı? Hemen çözülüveririm ben. Değil mi Halilciğim? Gör bakalım neyini görecek. Hiç kimse hiçbir şeyi görmeyecek. Sen bile. Evet sen bile. Süheyla'cık mı bu? Döndüğünde odasına gitmiş buldu Nedret'i. Biraz sonra elinde mendille döndü. Sessizce burnunu sildiği o minicik pembe mendil bile ne kadar güzeldi. Yerine otururken bakın Turgut Bey dedi Nedret. Ben düşündüm ki evlerimiz biraz yakın olsa belki ablanıza daha iyi olacak. Bilmiyorum ne dersiniz. Bizim sokağın üst başında eski bir apartman vardır. Redoşose mi derler hani kapı üstü katı boşalacakmış. Hanife Hanım var bizim alt katta o söyledi. Bildik biri olsun istiyormuş sahibi, güvenilir biri. Kiram ödememişler ne eskileri. Yargı yoluyla çıkarıyorlarmış galiba. Sevinmekten çok öte bir duyguyla sarsılır gibiydi Turgut. Bu eve ne ödüyorsunuz? Öyle şaşkındı ki ayılır gibi toparlandı. 8 ama gerekirse biraz daha verebiliriz. Merdivenlerdeki çocuk sesleriyle gülümseyerek geldiler dedi Nedret. Davranıyordu, Turgut fırladı hemen. Siz kalkmayın lütfen. Kendini ilk sarsıntıdan kurtarmış uçar gibi gidiyordu kapıyı açmaya. Uzanırken daha kilitte dönen anahtar sesiyle açıldı kapı. Karşısında Turgut'u gören Sahir Hoca birden şaşırmıştı sanki. Kızgınlıkla sevinç karışımı belli belirsiz bir şeyler gezindi yüzünde. Merhaba dedi hemen yakalanmış bir gülümsemeyle. Geldin mi sen? Merhaba abi bağışlayın çok geç kaldı tren. El sıkıştılar Sahir abiyle her vakit olduğu gibi sıkı sıkıya dostça. Önemli değil dedi Sahir hoş geldin arayan da olmadı sanırım. Çocuklar pek sevinmişlerdi Turgut abiyi bulduklarına. Hemen mutfağa su içmeye koşmalarında yiyecek iyi şeyler getirdiğini ummalarının da payı olmalıydı. Gecikmeyen sevinç çığlıkları balı nasıl karşıladıklarını gösteriyordu. İçeri girip kapıyı kapatınca hole yürüdü Sahir. Koltukta gülümseyerek bakan sarıp sarmalanmış Nedret'e gitti. En geride sessiz kalan Serpil'i kucaklayıp öptü Turgut. Evimizi yakına taşıyacağız. Salt bunun yüzünden belki de sevilmez mi? Nedret abla seviyorsa güzellikler var demek bu kızda. Olmasın olur mu? Çocuk bu. Ben çok bunalıyorum bazı da ondan yoksa. Çömelip omuzlarından tutmuştu Serpil'i. Bir öpücük daha kondurdu yanaklarına. İyi misin dedi. İstediğin bir şey var mı? Başını sallayarak iyi olduğunu, kaşlarını yukarı kaldırıp gözlerini açarak da bir istediği olmadığını bildirdi sessizce. Dilini yutmuş. Çok mu konuşkandı? Biraz da şaşırdı belki. Böyle sıcak yakınlık görmeye pek alışık değil benden. Övün. Hole girince Sahir'le Nedret arasında çökmüş bir sessizliğin üstüne gider gibi oldu. Durgun görünüyorlardı. İzin isteyip gitsem mi acaba? Ev sorununu konuşuyorduk. Açmasam mı Sahir abinin yanında? Kadıncağız sana gizli söyledi çünkü kocasından. Sersem. Bıraktığı yerden alır gibi ben ilgileneceğim Turgut Bey dedi Nedret. Kirayı filan da öğrenirim. Gerekirse ön konuşma da yaparım. Şadan'a rica ederiz. Evi yerleştirinceye kadar tutmaya çalışsın Medya Hanım'ı. O eski eve gitmemesi daha iyi olacak belki. Ayakta ne diyeceğini, giderek ne yapacağını bilmeden öylece bakan Turgut'a otursana dedi Sahir takılır gibi. Ne dikilip duruyorsun ayakta? Toparlandı Turgut. Sağ olun abi dedi. Hiç oturmayayım. Siz de yorgunsunuz. Şöyle bir uğradım. Sizi bulamayınca gazetede. Her şey için çok sağ olun. Hele bir de şu ev işi olursa. Olur sanırım dedi Nedret. Olmazsa başkasına bakarız. Çıktığında mutluluktan sarhoş gibiydi. Yaşamının dayanılmaz sorununa çözüm bulunmuştu bir bakıma. Bir türlü atamadığı kımıl kımıl bir de korku vardı içinde. Ya daha da serpilip büyürse mi? Böylesi yakınlıktan. Büyütme sen de. Nedret abla diyorsun işte. Toyluğumuzdan geliyor. Kadın tanımamamızdan biliyorum. Saklayamıyordu ne kadar bastırsa. Şimdi gidip coşkulu bir sevişmeye dalacağı Necla'yı, içine saplanmış duran bu yasak takıntıdan kendini kurtarabildiği çok kısa süreler içinde anımsıyordu ancak. Kurtulmaksa o da. O baş döndürücü en ateşli anların kısacık süresinde onun düşüyle birlikteydi. Necla ile değil. Utanıyordu, kızıyordu kendine. Şimdi kalkıp bunu anlatacaksın Necla'ya. Ben seninle sevişirken bile başka biriyle... Adını vermem zorunlu değil. Ben de bilmiyorum ki zaten. Necla cezalandırır beni. Benim gibi aşağılık birine de yaraşan böylesidir belki. Gülünç buluyor, kara sevdalı diye alay alıyordu kendini bazı. Alay alınacak gibi mi? Necla'ya da acıyordu kiminde. Gerçekten başka bir kız olmuştu. Akıllı, hem yürekli hem açık yürekli. Senden daha dürüst. Benden daha dürüst. Neyi eksik peki? Eksiklik bende onda değil. Göğüsleri, incecik beli, yuvarlacık kalçalarıyla gözlerinin ta içine kadar kendini öylesine verişiyle üstün belki de. Kime üstün? Süheylacı bile yani. Süheylacık olsa ne kolaydı. O da buralardaymış. Belki de Ziba'ya filan düşmüştür zavallı. Anımsadıkça yüreğine diken batar gibi oluyordu. O da mı benim suçum? Bu dinini siktiğimin toplumunda her şey pislik be. Benim birini sevmem niye pislik oluyor peki? Öylesine sıcak, sevecen, hep de öyle olacağına güvendiren ışıltılı bakışıyla, dupduru mavi gözleriyle biri var karşımda. Onu sevdiğim için suçlu oluyorum. Kimi seviyorsun? Yani öyle birini. Kimseye söyledim mi? Niye suçlu oluyorum? Erkeği var onun. O da erkeğini seviyor, bu doğal. Ama ta içinde onun da bir şeyler yok mu? Serpil'i sevmesinde söz gelimi. İçindeki duygunun bir gölgesi. Ne sersem herifim ben. Halil haklı. Kadınlara bakışım benim demek ki... Asıl terslik kendine bakışında. Neler uyduruyorsun sana biraz yakınlık gösterdiler diye kuruntuna bak. Ne sanıyorsun kendini? Serpil'e sevgisi demek sana olan... O kadarcık mı? Yakınına istiyor ki seni daha sık görsün. Nasıl utanıyordu? Suçluluk duygusuna batıyordu. Yıkıcı olan da oydu. Beyazıt'ta tramvaydan inince kirciklik aldı bir. Necla'ya uğramadan eve mi gitseydi? Yarın erken gazetede olmalıydı. Yazıları yetiştirmesi gerekiyordu. Şimdi Necla ile bir başladılar mı sabaha karşı kurtulabilirdi ancak. Parti yayınlarını götürmüştü son gittiğinde. Nasıl sabırsızlıkla bekliyordur onu biliyordu. Evet, hem de nasıl sabırsızlıkla. Kapıda dudaklarını yapıştırıyordu daha dudaklarını. Bırakmamacasına. İti çılgın bu kızın. Belki de her şeyi çılgın.